Ayrım 26.
Romanda romana özgü somut insan çatışmaları yoktur ki bu çatışmalar içinde kişiler serpilip gelişebilsin. Kemal Tahir kişilerinin ruhsal durumlarını çözümlemek istediği zaman da bu çözümleme harcı alem bir ruhsal çözümleme olmaktan öteye gitmez. Örnekse Sülüğün Emniyetteki Ruhsal Bunalımının anlatıldığı 171. ve 186. sayfalar. Bu harcı alem psikolojinin tipik örneğidir. 16 sayfa boyunca ancak Sülüğün aklından geçebilecek bir düşünceye, sadece Sülüğe özgü bir kaygıya, bir korkuya, bir umuda ya da umutsuzluğa rastlayamazsınız. Bunun içinde 16 sayfa boyunca sürdürülen ruhsal çözümleme bir roman kişisi ruhsal çözümlemesi katına ulaşamaz. Büyük Mal'ın somut insan çatışmalarına dayanan bir iç yapısı olmayışı, Kemal Tahir'i romanın dışında kalan nesnel bir takım çatışmalara sığınmaya zorluyor. Sülük'le Kenan Efendi'nin çatışmalarını, artan varlıkları kasabaya sığmaz olmuş, yerli yersiz toslamaya başlamıştı. İkisi de bunu önlemeye çok çalıştılar ama başaramadılar. Aşırı zenginlik söz anlamıyor, zapt olmak bilmiyordu. Sayfa 7 diye açıklamanın edebiyattaki somut insan çatışmasıyla bir ilintisi yoktur. Burada Fischer'in bir sözünü anmak istiyorum. Toplumsal yeni bir öz kendini hiçbir zaman doğrudan doğruya açığa vurmaz. Ancak dolaylı olarak duyurur. Sanatı toplum bilim açısından ele alan her girişim, bu işi baştan savma yapmayacaksa söz konusu dolaylılığı da hesaba katmak zorundadır. Sanatın Gerekliliği, çeviren Cevat Çapan, sayfa 159. Bir de Lucas'tan bir cümle. Bir hikaye kahramanı ancak özbenliği toplumdaki nesnel güçlerce belirlendiği zaman teknik anlamda tipik bir kahramandır. AGE, sayfa 141. Büyük Mal'da toplumdaki nesnel güçler var ama bu nesnel güçlerin belirlediği özbenlikler yok. Yani insan yok. Büyük Mal'a bir edebiyat eseri denebilir mi sorusu bu bakımdan yerinde bir sorudur. Böyle çıkmazlara düşen Kemal Tahir durmadan yeni hikayelerle romanını sürdürmeye çalışıyor. Prava mıstığın ırzına geçilmesinin yankılarını 8 sayfa anlattıktan sonra bununla yetinemez. Bir de marazlı dervişin ağzından 36 sayfa anlatır. Ve Sülük, Nefise ile evlendikten sonra başlar bol bol cinsel konulu konuşmalar. Kemal Tahir'in gözünde öküzden pek de farklı olmayan köylüler, çiftleşmekten başka bir şey düşünmezler. Köylü kadınlar, Toprak Hatun'un kocası öldükten sonra başka erkeklerle ilişkisi olup olmadığı konusunda sayfalarca konuşurlar. Sülüğün bel gücü dermanı hakkında Zülfü ile konuşması tam 35 sayfa sürer. Sonra ablacılar, sonra üçlü sevişmeler. Sonra Nefise'nin Civanşah'a tutkunluğu. Kemal Tahir bu konulara Yedicinar Yaylası'nda da değinmişti. Birinci baskı sayfa 168, 169 ve 176-177. Özellikle sevicilik üzerinde durur. Köyün kamburunda da. Ama Büyük Mal'da köylülerin cinsel sorunlarını, köylülerin bir bütün olan normal yaşayışlarından soyutlayarak ele almış, karikatürcülerin degolü çizmek için sadece kocaman burnunu belirtmeleri gibi bir şey. Bu cinsel hikayelerin okuru şaşırtması bundan. Karikatür yöntemiyle roman yazılamayacağını eklemek gereksiz. Roman bir gelişimin sona ermesini göstererek biter. Çalık Kerim'in dediği gibi, bunca zamanın kurduğu güç, kuvvet elden gitmiştir. Sülüğün ölümü de fiziksel bir ölümden fazla şeyler ifade eder. Kenan Efendi'nin ölümü de. Bir laplap imam, Emey Hanım'a artık, eski çamların bardak olduğu bilinmeli. Akılsız Emey Hanım. Çağın değiştiğini bilmedin, candan oldun. Bilmedin, maldan oldun. Bilmedin bak, sonunda namdan da oldun. Sayfa 555 diyebilmektedir. Kemal Tahir, Milli Emniyet Müfettişi'nin konuşmaları dışında artık alıştığımız Çorum ağzını kullanıyor. Bunlar nasıl bir deyişler? Bildiğimiz aşık deyişleri ki, tutkun karı deyişleri. Sayfa 499. Ya da, yahu bunlar nasıl bir işler, hiç akıl ermez bir işler. Sayfa 236. Deyince nedense bazıları bayılıyor bana. Bu arada Kemal Tahir temiz bir Türkçe ile yazmaya da özeniyor. Ne var ki sık sık yanlış yapıyor. 101. sayfada ayrım yerine ayrıntı diyor. 567. sayfada özgü yerine özge diyor. İmaj demek olan görüntü sözcüğünü de yanlış kullanıyor. Sayfa 228, 241, 349. Bir romancının kendi dilini yanlış kullanması bizde neredeyse olağan sayıldığı için belki bunları belirtmemi yadırgayanlar çıkacak. Gene de benden belirtmesi. Büyük Mal gerçekte yanlış bir yöntemin bir romancıyı nerelere sürüklediğini göstermesi bakımından ilginç bir roman. Bunun dışında hiçbir ilginç yanı yok. Molière'in ünlü Kibarlık Budalası'nı anımsarsınız. Hani Nesir'in ne olduğunu öğrenmek ister de, demek ben 40 yıldır Nesir konuşuyormuşum da haberim yokmuş der. Monsieur Jordan'ın konuşması ne kadar Nesir'se Kemal Tahir'in Büyük Malı da o kadar roman. Serbest Fırka karşısında iki romancı, Kemal Tahir ve Tarık Buğra. Cumhuriyet döneminde 17 Kasım 1924'te kurulup 5 Haziran 1925'te vekiller heyeti kararı ile kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan sonra kurulan ikinci parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Bütün yaşamı 3 aydan biraz fazlacadır. 8 Ağustos 1930, 17 Kasım 1930. Kemal Tahir yol ayırımında Sander Yayınları 1971, 464 sayfa. Tarık Buğra Yağmur Beklerken de Ötüken Yayınları 1981, 256 sayfa. Serbest Fırka olgusu üzerinde duruyorlar. İki romancımızın siyasal ve toplumsal gerçekliklere, insan gerçekliğine bakışı üzerinde düşünmek bizi ilginç sonuçlara götürebilir sanıyorum. Önce okurları Serbest Fırka konusunda araştırma zahmetinden kurtarmak için bir takım alıntılar. Doktor Tarık Zafer Tuna'ya Türkiye'de Siyasi Partiler adlı 1952 ünlü eserinde şöyle diyor. Birinci harekette Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Gazi'nin rakipleri, ikincisinde ise onun elemanları kurucudurlar. Bu itibarla ikinci yani Serbest Fırka hareketi diğer teşebbüse nazaran güdümlü, hukuki ve siyasi istiklal bakımından daha dun, aşağı bir vaziyettedir. Sayfa 624. Siyasi Partiler adlı eserinde 1976, Doçent Doktor Erdoğan Teziç Serbest Fırka hakkında şunları söylüyor. 1930 yılına gelinceye kadar Atatürk devrimlerinin büyük bir bölümü gerçekleştirilmiş bulunuyordu. Ancak bu devrimler temelde üretim ilişkilerini halk yararına değiştirecek, halkın ekonomik, sosyal durumunu düzeltecek nitelikte olmamıştı. Üstelik 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran büyük ekonomik bunalım Türkiye'yi etkileyecektir. Mustafa Kemal kuşkusuz ülkede rejime karşı için için oluşmakta olan muhalefeti sezinlemekteydi ve hükümetin izlediği ekonomik politikanın açıktan açığa eleştirilip daha doğru bir yöne götürülebilmesi için ikinci bir partinin kurulması gerekliliğini bir çözüm yolu olarak görüyordu. Sayfa 245-246. Serbest Fırka'nın kuruluşu halktan gelen, tabandan gelen bir hareketin ürünü değildi. Ortaya çıkışı suni bir olaydır ama rejime karşı olanların kısa zamanda fırkaya sızmaları fırkayı Fethi Bey'in de artık kontrolünden çıkaracaktır. Sayfa 249. Doçent Doktor Korkut Boratav Serbest Fırka'nın sağcılığı solculuğu konusunda şunları yazıyor. Sloganlara yüzeyden bakıldığında devletçi CHP'nin sol, liberal, Serbest Fırka'nın ise sağ siyasi hareketler sayılması doğru görülebilir. Halbuki bu anlamda bir sağ-sol ayrımını Fethi Bey kesinlikle kabul etmemekte ve kendi fırkasını solcu bir siyasi hareket olarak görmektedir. Fırkamız sola mütemayildir. Münakaşa hürriyetinin tesisine taraftar olmak ve bu hürriyetlerin cari olmasını istihdaf etmek itibariyle tamamen sola müteveccihiz. Bundan daha solu sosyalizm olur. Türkiye'de Devletçilik 1974 sayfa 79. İdris Küçük Ömer'de Düzenin Yabancılaşması, Batılaşmada 1969, 82. sayfadaki o ünlü tabloda serbest fırkayı sol yanda sayıyor. Serbest fırka olgusunu başından sonuna kadar yaşayan Ahmet Ağaoğlu, serbest fırka hatıralarında 2. baskı 1969 şöyle diyor: "Bütün bu olup bitenler serbest fırka komedisi niçin oynandı sualine cevap vermektedir. Şimdi tamamen anlaşılıyor ki bu komedi sırf fırka teşkil muhalefet fikri taşımak gibi cüretleri ta kökünden kesip atmak içinmiş." Sayfa 95. Taner Timur da katılıyor Ahmet Ağaoğlu'nun görüşüne. Bakınız Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946 sayfa 208. Ve şunları da söylüyor Taner Timur: "Aslında serbest fırka hareketi bir danışıklı dövüş olup gerçek birçok partili hayata geçişten uzaktır. Bizzat Atatürk'ün isteği ile yakın arkadaşları tarafından kurulmuş fakat Atatürk de dahil bütün CHF'ni ve onun sağlam toplumsal dayanağı olan bürokratik kadroyu hedef alan muhalefet güçlerini harekete getirince yine onun telkiniyle kapatılmıştır." Sayfa 207. Serbest fırka kapandıktan sonra bürokratik baskılar artmış ve demokratik hak ve hürriyetler tamamen ortadan kalkmıştır. Sayfa 211. Serbest fırka konusunda bu kadar alıntı yeter. Yol ayrımı. Yol ayrımının 28. sayfasında Çoruh mebusu Asım, "Haberin olsun arkadaş, parti açılıyor, bir muhalefet partisi," diyor. Romanın 402. sayfasında serbest partinin kapandığı açıklanıyor. Yol ayrımı sadece serbest fırkanın romanı değil elbette. Ama romanın orta direği serbest fırka. Ve serbest fırkanın öne çıktığı sayfalarda romanın yazarı birken iki oluyor. Yol ayrımının yazılmasında yadsınamayacak bir payı var Ahmet Ağaoğlu'nun. Serbest fırkayı romanının orta direği yapan Kemal Tahir'in siyasal ve toplumsal gerçekliğe yaklaşımı, uğraş alanı, siyasal ve toplumsal olaylar olan bilim adamlarının yaklaşımı gibi yukarıda adlarını andığım Tunaya'nın, Teziç'in, Boratav'ın, Timur'un yaklaşımı gibi. Ama Kemal Tahir'le ötekilerin arasında büyük bir ayrım var. Onlar serbest fırka olgusunu nesnel bir tutumla ele alıp incelerken Kemal Tahir öznel. Öznel demek de doğru değil, keyfince. Bir tutumdan öte geçemiyor. Bu yüzden de yaklaşımı bir romancı yaklaşımı olmadığı gibi bir bilim adamı yaklaşımı da olamıyor. Ama Kemal Tahir romanını ilginç kılmak için bilinen yöntemini tekrarlıyor. 33. sayfada Asım Usa şunları söyletiyor: "Bana kalırsa yeni fırka açma işinin önemli nedeni bu mesele. Borçları altınla ödemek. Cumhuriyet hükümetinin payına düşen Osmanlı borçlarının nasıl ödeneceği Lozan'da en çetin meselelerden biriydi. Uyuşulamadı, anlaşmadan ayrıldı. Barıştan sonra alacaklılarla konuşmanın sürdürülmesi kararlaştırıldı. Çünkü İsmet Paşa altınla ödemeye yanaşmıyordu, kağıt para veririm diyordu. Konuşmalar Paris Büyükelçisi Fethi Bey'e bırakıldı. 1928'de bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre alacaklılar borçtan indirme yaptılar. Buna karşı biz de altınla ödemeyi kabul ettik. Anlaşma imzalandığı zaman hizmeti beğenilerek alacaklılarca Fethi Bey'e 10 bin lira mükafat verildi." Tarihsel olayları romanlaştırırken romancı gerçek kişilere gerçek kişiler hakkında gerçeğe uymayan sözler ettiremez. Alacaklılarca Fethi Bey'e 10 bin lira mükafat verildi sözü doğru mudur? Bu iddiaya ilk kez bu romanda rastlıyorum. Bir bilen varsa ve açıklamada bulunursa sevinirim. Ama Kemal Tahir'in Asım Usa söylettiği sözlerde maddi bir hata yaptığını biliyorum. Lozan Antlaşması'nın yürürlüğe girdiği 6-8-1924 tarihinde borçlar tutarı, birikmiş taksitler dahil, 161.033.833 lira idi. İlgili ülkelerin delegelerinden kurulu bir komisyon daha sonra Paris'te toplanarak 1925, borç tutarını Osmanlı Devleti'nden doğan ülkeler arasında paylaştırdı. Bu paylaştırmaya göre Türkiye'nin payı birikmiş taksitler hariç 84.597.495 lira olarak saptanmıştır. 1928'de yapılan bir anlaşma ile yıllık taksitler ve bunların hangi para ile ödeneceği gibi daha çok teknik konular üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Profesör Doktor Kenan Bulutoğlu, Türkiye'de Yabancı Sermaye 1970 sayfa 96-97. 1928 anlaşmasına göre Kemal Tahir'in yazdığı gibi alacaklılar borçtan indirme yapmamışlardır. İ Hakkı Yeni Ay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi adlı eserinde 1964 şöyle diyor. Mukavele Lozan Antlaşması'ndan sonra bu hususta ortaya konulan rakamları tekrar tescil ederek hiçbir yenilik getirmemiştir. Türkiye Lozan'dan sonra hiçbir itfada bulunmadığından borç resul mali bakımından mukaveleden ne bir şey kazanmış ne de kaybetmiştir. Sayfa 137. Borçlarda bir indirim yapılması 22.4.1933'te Paris'te yapılan bir anlaşma ile sağlanmıştır. Altınla ödeme 1929 mali yılında 1.8.1929, 31.5.1930 olmuştur. Fakat bundan sonra 1930'da ayda 620 bin lira olmak üzere 8 ayda 4 milyon 960 bin, 1931'de ayda keza 620 bin Türk lirası olmak üzere 7 ayda 4 milyon 340 bin, 1932'de ise yalnız Temmuz ayında 300 bin lira ödemiş ve bu paraların yalnız bir kısmı sterlin veya Fransız frangına tahvil edilmiştir. Yeni Ay AGE sayfa 159. Bir roman eleştirisi için gereksiz sayılabilecek bu bilgileri Kemal Tahir'in serbest fırka olgusunu dış borçların altında ödenmesine bağlamasındaki keyfiliği belirtmek için veriyorum. Bu arada Kemal Tahir'in maddi bir bilgi hatasına daha değineyim. Romanının 317. sayfasında bir ayraç açarak 4 Ekim'de 1930 Gazi bütün mallarını Halk Partisi'ne bağışladı diyor. Atatürk 11 Haziran 1937'de ziraat ve zirai iktisat sahasında fenni ve ameli tecrübeler yapmak maksadıyla muhtelif zamanlarda memleketin muhtelif mıntıkalarında tesis ettiği müteaddit çiftlikleri. Bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşlarıyla beraber hazineye hediye etmiştir. Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri 1964 sayfa 585-586. Atatürk Dolmabahçe'de 5 Eylül 1938 Pazartesi günü yazdığı vasiyetnamede şöyle der. Malik olduğum bütün nukut, nakitler, paralar ve hisse senetleriyle Çankaya'daki menkul ve gayrimenkul envalimi mallar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum. Masar Leventoğlu Atatürk Vasiyeti sayfa 49. Kemal Tahir'in yol ayrımında serbest fırka olgusuna yaklaşımı bir romancı yaklaşımı değil demiştim. Söz gelimi, üniversite kaynıyor, gözle görülecek açıklıkta ikiye bölünüyordu. Sayfa 99 diyor. Anadolu'da particilik yüzünden yaralananlar, hatta ölenler vardı. Millet ikiye bölünmüş, cumhuriyetten sonra güçlükle kurulan devlet düzeni, iç güven kısası, birlik silinip süpürülmüştü. Sayfa 145 diyor. Ama üniversite nasıl kaynıyor? Yeni bir parti kurulmasının üniversiteler üzerindeki değiştirici etkileri nedir? Anadolu'da ikiye bölünen millet ne durumda? Particilik yüzünden yaralananlar nasıl yaralanıyor? Ölenler nasıl ölüyor? Yok bunlar. Romancının sözünün başlayacağı yerde Kemal Tahir susuyor. Hep genel açıklamalar. Çok sıkıştı mı gelsin Ahmet Ağaoğlu'nun serbest fırka hatıraları. Kemal Tahir Ağaoğlu'nun anılarından o kadar çok yararlanmış ki serbest fırka hatıraları olmasaydı yol ayrımı da olmazdı diyebilirim. Yol ayrımının 43-59. sayfaları serbest fırka hatıralarının ikinci baskı 1969-1-15 sayfalarından olduğu gibi aktarılmış. Sadece anıların dili biraz değiştirilmiş, o kadar. 43. sayfada Ahmet Ağaoğlu söyleyeceğim şaşıracaksınız diye söze başlıyor. Kemal Tahir alıntı yaptığını açıklamak gereğini duymuyor. 102-108. sayfalarda da Falih Rıfkı'dan bir alıntı var ama nasılsa bunu tırnak içinde göstermiş. Ahmet Ağoğlu ile roman kişileri konuşuyorlar ve siz ya da ben bütün bunları Kemal Tahir'in yazdığını sanıyorsunuz. Söz gelimi 54. sayfada Gazi Hazretleri artık kızdılar ve bu gibi hallerde yaptıkları gibi mendillerini yan ceplerinden çıkardılar, burunlarını sildiler gibi bir ayrıntıyı okuyunca Kemal Tahir'in bunu nasıl öğrendiğine şaşıyorsunuz. Oysa Serbest Fırka hatıralarının 11. sayfasını okumak yeter. Gazi artık kızdı ve bu gibi hallerde yaptığı gibi mendilini yan cebinden çıkardı, burnunu sildi. Anadolu'da particilik yüzünden yaralananlar, hatta ölenler vardı demişti Kemal Tahir. Bu genel sözün romancı yaklaşımıyla somutlaştırılması Ahmet Ağoğlu'na düşüyor. Ünlü İzmir olayları Ağoğlu'nun anılarının 29-40. Sayfalarından alınarak yol ayrımının 115-120. Sayfalarına monte ediliyor. Kemal Tahir Ahmet Ağoğlu'ndan alıntı yaptığını bir kez belirtiyor. Anıların 62-68. Sayfaları romanın 353-358 sayfalarını oluşturuyor ve Kemal Tahir nedense bunu belirtmek gereğini duyuyor. Ahmet Ağoğlu'nun anılarını gönlünce kullanan Kemal Tahir, canı istediği zaman bu anıları tahrif etmekten de çekinmiyor. Ağoğlu anıların 5. sayfasında ayraç içinde, daha sonra işittiğime göre serbest fırka tecrübesi için oldukça mühim bir para verilmiş. Fakat bu para fırkanın idare heyetini teşkil eden Fethi Nuri ve Tahsin Beyler tarafından fırka işlerine ve fakat fırka erkanına hiçbir vakit hesap verilmeksizin harcanmıştır der. Kemal Tahir roman kişisi Murat'a şöyle dedirtiyor. Evet, bu para meselesini biraz konuştuk. Ağoğlu Ahmet Bey'le. Paranın lafını duymuşlar partidekiler. Yüzünü görmedik. Harcandığını da bilmeyiz. Bu para Fethi Bey ile Tahsin Bey arasında kaldı öyleyse dedi Ağoğlu. Sayfa 428. Ağoğlu anılarında fırkanın fesih kararı nasıl alındı başlıklı bölümde uzun münakaşalardan sonra heyet Gazi ile bir daha görüşmek üzere Fethi Bey ile Nuri Bey'i memur etti. Görüşme tam 7 saat sürdü. Sayfa 79 diyor. Kemal Tahir bunu yol ayrımında şu biçime sokuyor. Haberi Çankaya'ya ulaştırmak işi partinin genel sekreteri Nuri Bey'e yükletildi. Tam 7 saat sonra Nuri Bey döndü. Sayfa 428. Yol ayrımında serbest fırka olgusunun insanlar üzerindeki etkisi, romancı yaklaşımıyla sadece Tango Ömer, Ramiz Hoca ikilisinin anlatıldığı sayfalarda, sayfa 147-151 görülüyor. Serbest fırkaya yöneltilen eleştiri ilkin saray şoförü Dadal Efendi'den geliyor. Serbest açılacak ki az biraz serbestlik gelen, gelelim ki kime olacak bunun yararlığı, kime verdiyse ona, peki ya kime vermekte kurban olduğum, sana bana mı vermekte bu serbestliği, hayır, kaldırıp Fethi Beylere, Nuri Beylere, Ağoğlu Ahmet Beylere vermekte, şu halde onlara yarar bir serbestliktir bu, sana bana gelmez. Sayfa 72. Murat da şöyle diyor. Bence bu hürriyet madrabazların devleti ele geçirmek atılımı hürriyetidir. Eşkıya hürriyeti. Sayfa 110. Kemal Tahir nasıl bir çıkar yol gösteriyor? İşte Doktor Münir'e söylettikleri. Biz aydınlara çok su katılmıştır. Hem de cızcıvık yabancı suyu. Su katılmamış yerli olmayınca hiçbir şey olunmaz. İnsan bile olunmaz. Çünkü gerçekten namuslu olunamaz. Bilirsin, batılılaşmaya yöneldiğimizden bu yana biz aydınlar halktan ayrılmışızdır. Çünkü bu batılaşma bize halktan değil saraydan gelmiştir. İşte bu halkın içinden bizim sefil etkimizi yere çalacak yeni bir yerli insan türü çıkacaktır. Ben umutluyum. Ergeç çıkacaktır. Bunlar buradan başka bir yere sığınamayacak, kendi halklarından başka topluluklara katılamayacaklarını kesinlikle idrak etmiş, namuslu adamlar oldukları için ergeç kendi işlerini kendileri görmek için çıkacaklardır ortaya. Sayfa 136-137.